Ayrım 2, sayfa 11. 1. kitap. Milliyetçilikte yeni arayışlar. Günümüzde milliyetçilik. Zaman zaman medyada milliyetçiliğin modasının artık geçmekte olduğu yahut terk edilmesi gereken olumsuz bir tutum olduğu yolunda yayınlar görürüz. Türk milletine karşı iyi niyet taşımayan bazı merkezlerin etkisinde olmayanlar için bu tür yargılar bilgisizlikten, en azından milliyetçiliği yeterince kavrayamamış olmaktan kaynaklanmaktadır. Milliyetçilik bir millete mensubiyetin duygusu ve bunu gerektirdiği bir duruştur. Gayet açıktır ki, millet gerçeği var olduğu sürece bu mensubiyet duygusu da var olacaktır. Milleti 19. yüzyılın nevzuhur bir toplumsal olgusu olarak görenler, milliyetçiliğin de küreselleşme dalgası içinde milletle birlikte yok olacağını düşünebilirler. Oysa günümüz dünyasındaki sadece siyasi gelişmelere, Avrupa Birliği dahil biraz dikkatle bakanlar, bu toplumsal gerçekliklerin kaybolmak yerine yeni açılımlar oluşturduğunu ve güç kazandığını görebilirler. Millet olgusunun toplumsal gelişmenin tarihi bir safhası olduğunu bilenler, yani milletlerin, kültürlerin tarihi süreçler olduğunu görenler, milliyetçiliğin de 19. yüzyılın nevzuhuru değil, süregelen bir insani duygunun millet yapısındaki tezahürü olduğunu kolaylıkla anlarlar. İbni Haldun buna asabiyet diyordu. Onun yaşadığı dönemde kabile temeline dayalı toplumsal yapılar esastı ve İbni Haldun da yorumlarını buna göre yapmıştı. Kabile asabiyeti, dayanışmayı, kabilesi için fedakarlık yapmayı, kabilesini sevmeyi ve başka içeren bir gerilimdir. Toplumsal yapı ümmet dönemini yaşarken, toplumsal ve siyasal yapı bu ilke üzerinde şekillendiğinden aynı duygular ümmet çapında yaşanır. Toplum özellikle ana dil çevresinde millet olarak yapılanıp algılanmaya başladığında da kabile asabiyeti milli gerilim, yani milliyetçilik olarak tezahür etmeye başlar. Ancak bu gerilim motivasyonu ve algılama biçimi her toplum için az veya çok farklılıklar taşır. Doğuştaki bu farklılıklar milliyetçiliğin açılımlarını da büyük ölçüde etkiler. Mesela Alman milliyetçiliği Fransız düşmanlığı ile kendini bulmuştur. Yani kendini bu düşmanlık içinde kavramıştır. Alman romantik edebiyatında bunun sayısız örnekleri vardır. Bizim milliyetçiliğimiz ise bu tür bir düşmanlık, öteki düşmanlığı tanımaz. Bizim tarihi maceramız özgün bir imparatorluk yapısından tek unsurlu millete geçiş şeklinde olmuştur. Kurucusu ve sahibi olduğumuz imparatorluğun parçalanması, çeşitli unsurların kendi bağımsızlıklarını kazanması sonucu, biz yalnız kalmakla kendi milli varlığımızın idrakine varmışızdır. Bu süreçte bizden ayrılan unsurların bize düşmanlığı olmuştur. Ama bizim yüzyıllardır himayemiz altında yaşayan bu topluluklara herhangi bir olumsuz tavrımız olmamıştır. Olması da mümkün değildi. Çünkü karşılıklı düşmanlık parçalanma demektir. Biz ise devletin asıl sahipleriydik ve bu parçalanmayı önlemek için her şeyi göze alıyorduk. Sadece bu kısa ifadeler bile milliyetçilik derken bütün toplumları kapsayan genellemeler yapmanın yanlışlığını ortaya koyar. Her toplumun yapısı, kültürü, tarihi gelişme süreci farklı olduğu gibi milliyetçilik duruşu ve dürtüleri de farklı olur ve ayrı ayrı değerlendirilmek gerekir. Bu kısa dokunuşlarla aynı zamanda milliyetçilik duygusunun doğal, insani ve tarihi bir gerçeklik olduğuna işaret etmiş oluyoruz. Bu duygu ve duruşun kaynağı bir toplum birimi içinde yaşayan insanın doğal yönelişleridir. İçinde yaşadığı toplumu sevmesi, dayanışma içinde olması vesaire. Bu insan tabiatının bir gereği olduğu gibi toplum içinde yaşamanın da doğal bir sonucudur. Çünkü birey kişiliğini bu toplum birimi içinde bulmakta, o birimde toplumsallaşmaktadır. Yani o toplumun yaşadığı kültürün ölçü ve değerleriyle kişiliğini oluşturmaktadır. Bu sosyalleşme sürecinde birey aynı zamanda ana diliyle, müziğiyle, diniyle, yemek kültürüyle, oyun ve eğlenceleriyle, yani bütün bir hayat tarzıyla milli kimliğini kazanmış olmaktadır. Esasta bütün bu süreçler doğal bir oluşum içinde gerçekleşmekte, özel bir ilgi ve eğitimi gerektirmemektedir. Şu noktaya gelmiş oluyoruz ki, ferdin milliyetçi olması için özel bir gayret ve eğitim alması gerekmez. Eğer toplumsal yapı düzgün ise ve kişilik gelişme süreci olan toplumsallaşma doğal biçimde işliyorsa, birey de doğal olarak millici olacaktır. Sağlıklı bir toplumda kişisel mizaç farklılıkları bir yana, insanların ortak tavrı milliyetçiliktir. Eğer genel duruşuyla olsun bu ortak payda da birleşilememiş ise, toplumsallaşma süreci aksıyor demektir. Ne yazık ki Türkiye bunun örneklerinden biridir. Toplumsallaşma sürecinin parçaları olan aile, okul, çevre, medya gibi kurumların farklı değer ve anlayışlar temsil ve telkin etmeleri, çocukların kişilik gelişmelerini bozmakta, farklı yönelişlere yol açmaktadır. Bu kurumlar aynı milli değerleri, bakış açılarını ve ölçüleri verebilmelidir ki, kişilik ve kimlik doğal çizgisini bulabilsin. Aile başka, okul başka, medya başka sesler çıkarırsa, bütün bunların etkisinde oluşan bir kişilik güçlü olamaz. Bu ilkelerin kazanılması belli bir kişilik ve bilgi düzeyinden sonra seçim konusu olabilirse de, çocuğun sosyalleşmesinde eğitim konusudur ve her etkinin bir başka yöne çektiği bireyde kişilik oluşamaz. Batılılaşma sürecindeki bütüncü yaklaşımın yansımaları olan bu farklılık ve çelişkiler, benzeri bir sorunu olmayan batılı toplumlar için yoktur ve bu milletlerde herkes doğal olarak millicidir. Bu yüzden milliyetçiliğin ayrıca mücadelesini vermek, milli duruşu devlet ve toplum hayatına hakim kılmak gibi bir kaygıları da yoktur. Ancak milliyetçilik, nasyonalizm sözünü kullanmaz, bundan da hoşlanmazlar. Bunu da Avrupa'nın 20. yüzyılın ortalarında yaşadığı acı tecrübeyle açıklamak mümkündür. Hastalıklı bir milliyetçiliğin tezahürleri olan Nazizm ve faşizmin Batı'ya ödettiği ağır fatura, bu toplumların bu kelimelerden hoşlanmamaları için yeterli sebeptir. Fiilen dilden devlet kurumlarına kadar toplum hayatının her kesiminde milli renk ve duyarlılıklar isteyen bu insanlar, bu duruşlarının adı olan milliyetçilik kelimesini kullanmazlar. Son yıllarda Avrupa'nın yaşadığı yabancılar sorunu sebebiyle milliyetçiliğin yeni bir problem alanıyla karşılaştığını ve eski sapmaları hatırlatan üsluplarda konuşulmaya başlandığını, siyasi hayata da bir malzeme olarak girdiğini görmekteyiz. Bizim için hala bir kültür problemi olan ve sorunları bu kaynaktan doğan milliyetçilik, Batı toplumları için yaşanan ama isimlendirilmesinden pek de hoşlanılmayan bir hal olmakta devam etmektedir. Bu yüzden milliyetçilik konusunda düşünür yahut konuşurken bu farklılıklara daima dikkat etmek zorundayız. Değişik toplumlarda milliyetçiliğin doğuş hikayesi de, davranış dürtüleri de, beklentileri ve sorunları da farklıdır. Bu farkları dikkate almadan yorum yapmaktansa susmak iyidir. Bu yüzden sırf batılı literatüre dayanarak Türk milliyetçiliği ve Türkiye'nin sorunları hakkında yargılara varmak son derece yanıltıcı ve şaşırtıcı olmaktadır. Batılı bilim adamları birinci derecede kendi toplumlarının sorun ve beklentileri dikkate alarak düşünür ve çözüm ararlar. Doğal olanı da budur. Milliyetçi duruşun ilk ilkesi de budur. Kendi milleti için ve kendi milletine göre düşünmek ve tavır almak. Özellikle toplumsal bilimlerde bu duruşun gereklerine uymayan düşünce arayışları, yani kendi milleti için olmayan, kendi milletinin şartlarını, sorunlarını, imkanlarını, emellerini gözetmeyen, mücerret bir insan toplumu üzerine üretilen düşünceler, eğer çok soyut bir düzeyde değillerse zihinleri bulandırmaktan başka bir işe yaramazlar. Bu bakımdan Ziya Gökalp ve Mümtaz Turhan Türk düşünce hayatı için vazgeçilmez örneklerdir. İlim metodolojisini batıdan almış ama kendi toplumları için ve toplumlarına göre düşünce üretmişlerdir. Milliyetçilik, asabiyet ve ülkücülük. Milliyetçilik toplum halinde yaşamaktan doğan bir gerilimdir. Şüphesiz ki gizil güç bir duygu olarak varlığı insan doğasındadır. Ancak bunun ortaya çıkış bir biçimlerini toplumsal yapı belirler. Şiddetini ise kişinin imanı. Fedakarlık, sevgi, dayanışma yahut saldırganlık gibi insani gerçeklikler içinde yaşanılan toplum yapısına göre yansımalar yapar. Tek tek aileler halinde yaşayan ilkel bir toplumda kural olarak sevgi ve güvenlik duygusu tabanlı bütün olumlu toplumsal duygular aileye, saldırganlık duyguları ise başka ailelere yöneliktir. Klan düzeyindeki toplumlarda aynı ortaya çıkışlar mensup olunan klana ve ötekilere göre şekillenir. Kabile halinde teşkilatlanmış toplumlardaki bu gerilme İbni Haldun asabiyet demişti. Millet halinde yaşayan toplumlardaki aynı gerilime 19. yüzyıldan beri milliyetçilik denilmektedir. Bu iki kavramın birbirinden farklı şeyler olduğunu ileri sürenler olduğu gibi aynı ruhi gerçekliğin değişik zamanlardaki tezahürü olarak görenler de vardır. Mukaddime çevirisinin girişinde bu hususta kısa bilgiler veren Profesör Süleyman Ulu da sonuç olarak milliyetçiliğin 18. ve 19. yüzyıllardaki toplumsal gelişmeler sonucu ortaya çıktığını, ileri sürmenin çok zor olduğunu, bu duyguyu dayanak ve kaynak olarak eski toplumlardaki asabiyete bağlamak gerektiğini söyler. Milliyetçiliğe asabiyetin son asırlarda aldığı yeni ve değişik bir kavram nazarıyla bakmak yanlış sayılmasa gerekir. Her iki kavramı atfedilen işlevlere bakıldığında ikisinin de aynı olduğu görülür. Asabiyet. Zeki Velidi Togan, Tarihte Usul kitabında asabiyet kavramı üzerindeki değişik tarifleri nakleder. Kavmi dayanışma, ideolojik ve dini tesanüt, kavmi ve milli birlik hissi, içtimai tesanüt, devlet kuran milletlerin enerji kaynağı, devlet kuran irade ve kudret, sahibine heyecan veren ve müspet ideolojilerle beslenen kitlelerin dinamik kudreti vesaire. Zeki Velidi kavramı toplumların iş yapabilme kabiliyeti olarak açıklar. Profesör Uludağ da batılı yazarların asabiyet karşılığı olarak şu tabirleri kullandıklarını yazar. Cemaat hissi, milliyetçilik fikri, tesanüt ve dayanışma hissi, hizip tesanüdü, cemaat ruhu, içtimai iltisak, askeri ruh, tesanüt, vurucu güç, kabilecilik, içtimai tesayür, tesanüt ve başka. Bize göre büyük mütefekkirin kullandığı bu kavramın tam karşılığı gerilimdir. Türkçemizde kelime olarak da asabiyet karşılığı gerginlik yahut asabi karşılığı olarak gergin kullanılır. İbni Haldun'un kendisi kavramı himaye, müdafaa, mutalebe ve ortaklaşa yapılan her türlü içtimai faaliyet o sayede husule gelir. Memleketlerin fethi, zaptı, istilası, işgali, zaferlerin kazanılması bu şekilde tahakkuk eder şeklinde açıklar. S. Uludağ'da açıklamalarında bir kabile ve fertleri asabiyet hissi sayesinde can ve mal emniyetine kavuşur. Bu hissin sevkiyle savaşır, öldürür veya öldürülürler. Şu halde birleşmenin, dayanışmanın, feragatın ve fedakarlığın kaynağı asabiyettir der. İbni Haldun çeşitli kabile asabiyetlerinden birinin sivrilip öne çıkabileceğini ve diğer asabiyetlerin en güçlü ve egemen olan o asabiyete destek olmak üzere onun çevresinde birleşebileceklerini söyler. Böylece ortak bir üst asabiyet ve altında ikincil asabiyetler oluşabilir. İbni Haldun'a göre kan bağına dayalı nesep asabiyeti esas olmakla birlikte başka nedenlerden doğan sebep asabiyetleri de vardır. Üç türünden söz eder. Köle ile efendisi arasındaki vela olarak isimlendirilen ilişkinin yarattığı ve kölenin özgürlüğüne kavuşmasından sonra da devam eden asabiyet, bir anlaşmaya dayalı olarak yahut doğal dostluklarla oluşan ve hilf denilen asabiyet, insanların bakım ve gözetimleriyle ilgili ilişkilerden doğan bir asabiyet ki, sultana bu şekilde bağlanan ve mevali olarak nitelenen özel birliklerin asabiyetidir. Din, mezhepler, siyasi anlayışlar yahut ideolojilerle ayrışan toplumsal kesimlerde de bu tür asabiyetler oluşur. Ancak hiçbir asabiyet nesep asabiyetine dayanmadan başarıya ulaşamaz. Eski kabilelerde bu duygu çok güçlü ve kapsamlıdır. İnsanların bireysel suçlarının sorumlulukları bile kabile çapındadır. Sorumlulukların, cezaların şahsiliği ilkesi çok sonraki dönemlerde ulaşılan bir aşamadır. Asabiyetin nihai hedefinin mülk, devlet olmak olduğunu söyleyen mütefekkirimiz, Arapların kibirli, hırslı, rekabetçi, kıskanç ve zor boyun eğen bir kavim olduklarını, bu vahşi karakterlerinden ötürü mülke ulaşamadıklarını ifade eder. Bu tabiattaki milletler ancak peygamberlik, velayet yahut genel olarak dinin etkisiyle mülke ulaşabilirler. Tabiatlarında bir inkılap meydana geldikten ve dini bir boya ile tebeddüle uğradıktan sonra ancak Araplar mülk elde ederler. Söz konusu dini renk anlatılan şeyleri onlardan siler. kendilerine dahili ve vicdani bir müeyyide meydana getirir, halkı birbirine karşı müdafaa etmeye, korumaya sevk eder. Din, asabiyet sahipleri arasındaki rekabetleri, kıskançlıkları ortadan kaldırır ve onları sadece Hakk'a yöneltir. Dini, davet, yeterli sayıya sahip olan asabiyet kuvvetine ek olarak devletin aslındaki kuvvetini daha da arttırır. Esas olan kabile asabiyetidir. O olmadan toplumsal bir başarıya ulaşılamaz. Dini renk bu asabiyete ek bir güç kazandırarak başarılarını arttırır. Bu yüzden dini davet asabiyete dayanmadan tamamlanamaz. Mütefekkirimiz sahih olduğunu söylediği bir hadis nakleder. Allah kavminin himayesinde olmayan bir peygamber göndermemiştir.